İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle Kur'an nedir konusunu konuşacağız. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Ahmet Akbulut hocamız. Kendisi Kelam Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Nasılsınız? İyisiniz?
Teşekkür ederim efendim.
Hocam bugün için biz çok önemli bir konu olduğunu bildiğimiz için Kur'an nedir diye yalın bir soru ama bunun altında o kadar çok sorular olacak ki isterseniz doğrudan o sade soruyla başlayalım. Kur'an nedir? Belki bir ikincisini ilave edebilirim. Kur'an kendisini nasıl tanımlıyor?
Şimdi önce Kur'an nedir sorusunun cevabından. Kur'an Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği, her bir insanı muhatap alan rehberin adıdır. Önce böyle tanımlamak lazım. Kur'an kendisini nasıl tanımlıyor? Bunu çeşitli şekillerde tanımlar. Bence İsra suresindeki bir ayeti celile bunu anlatıyor. Bu Kur'an herkesi en sağlam yola ulaştıran kitaptır. Her insanı en sağlam yola ulaştıran kitabın adı Kur'an'dır. Kur'an kendisini böyle tanımlıyor. Çeşitli tanımları daha var. Ben bunu tercih ettim.
Evet, şimdi burada sizin tabii tanımlarınızda benim dikkatimi çeken en önemli özellik her bir insan ve herkes demeniz oldu. Yani Kur'an deyince aslında çağrışımı şöyle, Kur'an ve Müslümanlar, Kur'an ve İslam gibi gözüküyor. Bu herkesten ne kastettik hocam, onu bir konuşalım isterseniz.
Bir, evet, her bir insanı Kur'an'ın muhatabı, Kur'an Yüce Allah'ın kelamıdır. Her bir insanı muhatap alır ve her bir insana gelmiş mesajın adıdır.
Her bir insan.
Her bir insana ve peygamberin buradaki statüsü de elçi statüsüdür. Yani peygamberimiz Allah'tan aldığı bu mesajı doğrudan her bir insana iletmekle sorumlu olan kişidir. Ve nübüvvet görevi de budur. Peygamberlik görevi de budur.
Peki burada rehber dediniz. Onun da özel bir anlamının olması gerekir. Rehber yol gösteren, kılavuzlayan anlamına geliyor değil mi?
Eyvallah. Mesaj, evet. Zaten Kur'an bize rehberlik şöyle ediyor. Aklımızı kullanmamızı, aklımızı kullanarak her şeyi çözebileceğimizi belirtiyor. Yani daha doğrusu akla yardım etmek için gelmiştir. Aklın yerine geçmek için gelmemiştir. Biz bazen öğrencilerimizle bu sorunları tartışırken akla hidayeti amme, Kur'an'a da hidayeti hasse deriz. Hidayeti amme, akıl yani, tüm her bir insana verilen bir güçtür ve insanoğluna verilen en büyük güçtür. Kur'an da her bir insana Allah'ın gönderdiği mesajın adıdır. Onun için Kur'an akla yardım eder. Aklın yerine geçmez.
Şimdi her bir insan demenizin herhalde şöyle bir anlamı var. Ya da ben öyle anladım, öyle kurayım cümleyi. Hidayeti amme olarak akıl her bir insan varlığında olduğuna göre mesajı
var.
Anlama konusunda bunu kullanma yetisinin aslında verildiğini. Yani mesaj belki akıl için yardımcı olan ilave bir kaynak. Ama insanın aklı zaten Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde bize verilen mesajı veya Allah'ın içimize koyduğu o bir takım programlar vesilesiyle kendisini tanımamızı, bilmemizi, alemi, yaratılışı, kendi gerçeğimizi görmemize zaten herhalde bir rehber değil mi? Akıl kendi başına bir.
Eyvallah, evet. Akıl zaten biz tartışırız. Yani onun için biz Kur'an'ın gelmesini, peygamberin gönderilmesini Allah'ın rahmeti olarak
görürüz.
Rahmeti
olarak.
Rahmeti
tamam
olarak
hocam.
Görürüz çünkü yardım ediyor.
Evet.
Ama bu gelmeseydi de akıl Allah'ı bulacak güçtedir. Allah öyle yaratmıştır. Zaten biz buna kelamda tahkiki iman dediğimiz şey de budur.
Evet.
Hatta Maturidi kelam sistemi şey olarak peygamber gelmese dahi akıl Allah'a bulmak zorundadır.
Tezini zorundadır.
Evet. Zorundadır. Çünkü akıl Allah'a bulur şeklinde tartışır meseleyi.
Bu rahmet kelimesinden biraz hareket etmek istiyorum hocam. Çünkü bu çok önemli. Aslında Kur'an'ın varlığı insanlık için bir rahmet. İnsanlar Kur'an'dan öğrenecekler değil mi? Yani bu insana bir rahmet olarak, bir yardım olarak gelen bir kaynak olduğuna göre, yani vahyi anlamak konusunda vahyin ilk geldiği insanlarla şimdiki zamanda bizler arasında nasıl acaba ayrılıklar var veya var mı? Baştan ben böyle hemen ayrılıklar var diyerek belirlemeyeyim de size sorayım.
Ayrılıklar olması doğaldır. İnsanın doğasının gereğidir. Alemin başlangıcından sonuna kadar bu ayrılıklar olacak. Çünkü insan sürekli gelişme içindedir. Ancak Kur'an, bir şeyi tekrar altını çiziyorum, insanın kitabıdır. Her insan onda kendisine hitap eden bir yönü vardır. O zamanki insan içinde, bu zamanki insanın içinde bu devam etmektedir. O bakımdan şeyi öyle koymamız lazım. O zamanın insanının anlayacağı, bizim belki şimdi onlar kadar anlayamayabileceğimiz, çünkü şartlarımız uygun değildir, ama bugün bizim anlayacağımız, onların da şartlar uygun olmadığı için bizim gibi anlayamayacağı ayetler Kur'an'da vardır. Onun için bu işin yolu nesiller arasında kıyaslamaktan daha ziyade her neslin Kur'an'ı anlaması gerektiği yolundaki bir kanaatı benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmektir.
Bu söylediğinizi şunun için tekrar bir soruyla açmak istiyorum hocam. Şimdi Kur'an'ın o dönemde, yani 23 sene boyunca inmiş olması, insanlara rahmet olmasını bir bakıma da şöyle açıklıyor gibi anlıyorum ben. Yani benim bir sorum var. Mesela işte Havle, değil mi? Mücadele suresinde ilk ayetlere konu olan kişi. Yani yaşayan bir insan bir durum yaşıyor, başına bir iş geliyor, bununla ilgili bir cevap bekliyor. Ve bu süreç canlı bir süreç. Neredeyse interaktif bir şey diyebileceğimiz bir durum. Yani soru soruluyor ve cevap bekleniyor. Ama şimdi benim öyle bir durumum yok. O zaman bu beni farklı algılara da götürebilir mi? Yani götürdüğünü de görüyoruz nitekim. Şimdi Kur'an'ın neresi dinamik, neresi sabit bunlarla ilgili belki. Çünkü soru sorduğum zaman cevabını bana artık o yolla gelmeyeceğini biliyorum. Ama ona gelmiş. O zamanın insanına cevap gelmiş. Peki o cevap bana verilmiş bir cevap mı? Ona verilmiş bir cevap mı? Ben o cevaptan ne anlayacağım?
Şimdi zannediyorum bu nuzul sebeplerini dediğimiz şeyleri fazla abartılmıştır bizim geleneğimizde. hatırlıyorsunuz vahiy gelirken, vahiy nazil olurken soru sormayın diye bir ayet-i celle uyarır.
Bir de öyle bir şey var değil mi hocam? Evet.
Şimdi ikisini beraber düşündüğünüz zaman sorunu çözersiniz. Cenab-ı Hak gönderilmesi gerekeni gönderiyor. Şimdi oradaki o insan belki bir yaşanmışlık üzerinden, ki Remzi Hoca siz de eğitimcisiniz, bilirsiniz. Yaşanmışlıklar çok önemlidir eğitimde. Yaşanmışlık üzerinden Kur'an örnek veriyor. Ama o örnek o dönemle sınırlı anlamına gelmiyor.
Evet.
Çoklarımız karıştırıyoruz bunu. Bu yanlış bir şeydir. Cenab-ı Hakk'ın orada o yaşanmışlığı bize örnek vererek sorunu daha iyi anlamamıza yardım ediyor. Yine yardım var. Sorunu daha iyi anlıyoruz.
Biz de bugün daha iyi
bugün
anlıyoruz.
Bugün de daha iyi anlıyoruz.
Ama o gün için de tam bir çözüm.
O gün de o insan bizzat içinde yaşadığı için daha daha iyi anlayabilir, ama unutmayın bu tarz ayeti celile ben diyeyim 10, siz deyin 20'yi geçmez. Kur'an'da 6236 ayet var.
Hocam evet.
Yani bu kadar bunu merkeze almak doğru olmaz. Onun için dememiz gereken şey şudur. Kur'an insanın kitabıdır. İnsanın zihin dünyası, eğitimi, bilgisi ne kadar arttıkça Kur'an'ın her bir ayetini anlama şansı o kadar gelişecektir. Aslında temel olarak yasayı böyle koymak lazım. Ben acizane bu konularda çalışıyorum, kafa yoruyorum. bir Müslüman Kur'an'ı daha iyi anlaması için hangi kurallara uyması gerektiği konusunda benim sık sık tekrar ettiğim bir 5 ilkem var. Bir Kur'an'ı anlama konusunda. Bu 5 ilkeyi de burada dinleyicilerimle paylaşmak isterim.
Lütfen hocam, çok memnun olurum.
Bu 5 ilke her bir ayeti anlamak için uymamız gereken ilkelerdir. Birinci ilke, her bir ayeti lafzi çerçevede anlayacağız. Ne demek? Kur'an Arapça gelmiştir. Arapçaya göre anlamak zorundayız. Yani mana lafza bağlıdır demek istiyoruz. Biz bu ayetin batini manası şudur, işari manası budur tarzında bir anlama hakkına sahip değiliz.
Yani dil özelliklerine dikkat edeceğiz.
Etmek zorundayız.
Etmek zorundayız.
Çünkü Cenab-ı Hak mesajını Arapça göndermiştir.
Ve Arap toplumuna, Arapça konuşan, Arapçayı bilen bir topluma. Çünkü orada kullanılan kelimeler zaten o toplumun kullandığı
Eyvallah,
kelimeler.
Ama Allah'ın dili Arapça değildir. Kur'an'ın dili Arapçadır.
Kur'an'ın dili Allah, Arapçadır. Evet.
Allah lafzını Arapça göndermiştir. O dilin kurallarına göre anlayacağız. Öyle tercih etmişti. İlahi tercihtir bu. Burada yapacağımız bir şey yok. Ama o toplumun üzerinden tüm insanlığa gönderdi. Onun için Kur'an insanlığa gelmiş kitaptır.
Evet.
Araplara gelmiş. Yani ilk nesilin, ilk muhatabın Arap olması Kur'an'ın muhatabının Arap olduğu anlamına gelmiyor.
Evet.
Çoğumuz bunu karıştırıyoruz.
Kesinlikle.
Bu yanlış
onun
bir
için,
şeydir.
Onun için bunu
tüm insanlığa gelmiştir. Birinci madde bu. İkincisi, siyak sibak çerçevesinde anlayacağız. Bir ayeti bağlamından koparıp başka bir bağlamda kullanırsanız yanlış anlamalara vesile olabilirsiniz. Bu sadece Kur'an'la ilgili değildir. Her kitapla ilgili bir şeydir. Bağlamında anlamak, siyak sibakına göre anlamak.
Bunu bir örnek üzerinden açıklamamız mümkün mü hocam?
Mesela Nesih ayeti.
Nesih. Evet.
Hani çok geleneğimizde ben bağlamından koparılan ayetlerden birisi olduğunu görüyorum. Çünkü nesih eğer ayetin 3-4 ayetten itibaren başlayıp okumaya başladığınız zaman Kur'an'ın nesettiği şeyin Tevrat ve İncil olduğunu görürsünüz.
Yani hükmünü kaldırmak anlamına
evet.
gelen bir kelime değil mi? Nesih,
evet,
nesih bir bakıma evet.
Daha önceki hükmü kaldırmak demek. Yani Cenab-ı Hak orada diyor ki manensek min ayetin evnüsiyene gibi hayrın evmisliha. Ben bir ayetin yerine başka bir ayet gönderdiğim zaman daha iyisini gönderirim. En azından benzerini gönderirim. Ey ehli kitap, Müslüman olmanızda bir kaybınız yoktur. Gayet insani bir mantıktır bu. Ama bunu o bağlamdan koparttığınız zaman sanki nesin Kur'an'ın içinde olduğu yolunda bir kanaat oluşmuştur.
Yani genel olarak her ayete işaret
evet.
edebilecek bir durum gibi gözüküyor o zaman.
Şimdi,
şununla şu nesih olmuş olabilir, bununla
maalesef,
denilebilir hale geliyor
hayır,
o zaman.
Hayır, maalesef bizim geleneğimizde nesih teorilerini savunanlara baktığınız zaman kitapları çok anlaşılmazdır. Yani hatta bazen bir ayetin öncesini, sonrasının da nesettiğini iddia edenler bile olmuştur.
O zaman yani Allah'ın murad ettiği anlaşılmaz.
Hatta sünnetin Kur'an'ı nesettiğini söyleyenler bile vardır.
Anladım, evet.
Şimdi onun için orada bağlamından koparmanın tipik örneğidir. Bir tipik örnek daha vereyim.
Lütfen.
İsra suresinde bir ayeti celle var. Bismillahirrahmanirrahim. Herhalde ayet okumakta bir sakınca yoktur. يَسْأَلُونَكِ عَنِ الْرُوحِ قُلِ الْرُوحِ مِنْ اَمْرِ رَبِّي Sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir.
Evet. Bu ayet bizi çok oyalıyor değil mi hocam? Ruh kelimesi geçtiği
şimdi
için.
Şimdi ruh kelimesi geçiyor da burada haber verilen şey aslında Cebrail aleyhisselamdır. Yoksa insanda
evet.
bulunan bir ruh bedenden ayrı işte cevher olduğu iddia edilen bir ruh anlamında değildir.
Evet.
Ve yukarıdan bağlamına dikkat edilmediği zaman o bağlamdan koparıp şey olarak okuyorsunuz. Orada bağlamdan da koparıyorsunuz. Ve yanlış anlıyorsunuz.
Yanlış anlıyorsunuz.
Bağlam meselesi bu.
Yani siyak sibak çerçevesinde okumak aslında meselenin bütünlüğünü görmemize de yardımcı olacak bir şey aynı zamanda değil mi?
İyi anlamamızı sağlayacak.
Evet.
Üçüncü husus, Kur'an'ın bütünlüğü çerçevesinde bakacağız. Ne demek? Kur'an'ın her bir ayeti Kur'an'ın bir parçasıdır. Parça ile bütün arasında uyuşmazlık olamaz.
Kural bu.
Evet, kural bu. Onun için her bir ayeti ele aldığımızda 6235 ayeti dikkate alacağız. Onlara da bakacağız. Ve bizim her insanın Kur'an'ı anlama hakkı vardır ama keyfi anlama hakkı yoktur.
Hocam bu çok önemli. Zaten bütün anlama meseleyi...
Anlama hakkımız keyfilik getirmez.
Evet.
Onun için biz çok onu yapıyoruz. O bakımdan Kur'an'ın ayetlerini bir diğerine aykırı olacak tarzda anlama hakkına sahip değiliz.
Bir de bu parçacı mantık bizim günlük hayatımıza da o kadar yansımış durumda ki Kur'an'ın ayetlerini de kendimizi desteklemek için bölüp parçalayıp bir şeylere örnek veriyoruz hemen. Yani şimdi gündelik hayattan belki...
Şimdi geleneğimizde maalesef bütün mezheplerimizde bu var. Sorunlar, olgular dışarıda oluştu. Hangi ayet bizi destekleyecek diye Kur'an'a gidildi.
Evet.
Onun için inanın ben kelamcıyım. Kelam kitaplarında görüyorum. Eş'arileri destekleyen ayetler, Maturidileri destekleyen ayetler tarzında şeyler okuyorum. Doğrusu hicap duyuyorum.
Yani bu biraz bu sizin üçüncü maddenizle alakalı bir
evet,
şey değil mi?
Evet, yapılmaması gereken şey. Yapılmaması gereken şeydir. Bir bütünlük içinde ele alacağız. Her bir ayet Kur'an'ın parçasıdır. Parça ile bütün arasındaki ilişkiyi unutmayacağız.
Mesajı kaçırmamak adına bu çok evet. önemli. Öbür türlü evet. olduğunda sizi destekler ama ya da destekler gibi gözükür ama çok yanlış bir iş yapmış olursunuz.
En azından Kur'an'a aykırı davranmış olursunuz. Çünkü Cenab-ı Hak Nisa suresinde bu Kur'an Allah'tan başkasından olsaydı onda çelişkiler bulurdunuz buyurmuştur.
Evet.
Yani Kur'an'da çelişki olduğunu ya da nes olduğunu iddia etmek onun Allah'tan başkasından geldiğini söylemektir.
Bu ayete göre evet. doğrudan bu anlaşılıyor. Evet.
Dördüncü husus, kainatta bulunan fizik ve sosyal kanunlar çerçevesinde anlamak. Her bir ayeti. Neden? Çünkü kainatta bulunan kanunlar da Allah'ın ayetleridir.
Evet, genel olarak bunu hep öğreniyoruz ama hocam biraz fizik ve sosyal diye hem de böyle iki birbirinden farklı kanunlardan söz ettiniz.
Fizik kanunlar onu insan her bir insan rahatlıkla görüyor. Sosyal kanunları anlamak biraz zor.
Biraz daha zor.
Biraz daha zor.
Evet.
Kur'an'da sosyal kanunların ifade adı sünnetullah'tır.
Anladım.
Fizik kanunlarında biz adetullah tabirini kullanırız. Sosyal kanunlarda, fizik kanunlarda Allah'ın yasalarıdır. Bu yasaları keşfetmek durumundayız, araştırmak, incelemek durumundayız.
Yani bilimin mesela konu edindiği şeyler bu adetullah içerisine giriyor daha çok. Yani bilim derken tabii sosyal bilimleri
fizik kanunları.
Evet, ayırt edemeyiz ama fizik kanunları. Yani mesela diyelim ki bir deprem oldu, bir yangın oldu, bir felaket oldu. Bunlar bazen açıklanma, izah konusunda zorluklarla yaşıyoruz ve hemen oradan Allah'ın hikmeti var bunun içerisinde ve Allah bunu yaptı. Biz ne yapalım ki diyerek de bir yere doğru götürüyor bizi.
Şimdi
çünkü açık,
bu Allah'ın kanunu deprem, fizik yasası. Fizik yasası olduğu için bu deprem nasıl oluyor diye insanların ne zaman olacak diye insanların araştırması gerekir. Çalışıyor insanlar. Ve ben bunu bulacaklarını düşünüyorum.
Evet.
Zamanını tespit edecekler. Neden? Çünkü yasadır. Allah'ın yasasıdır.
Kur'an'ın böyle bir hedefi var değil mi hocam? Bu yasaları öğrenmemiz konusunda bizi teşvik ediyor.
Kur'an
herhalde.
Bize öneriyor.
Öneriyor bunu.
Evet. Kur'an ilim kitabı değildir. İlmi öneren kitaptır. İlmi evet. Müslümana farz kılan kitaptır.
Çünkü biz bu adetullah'la uzlaşır bir şekilde yaşarsak eğer herhalde kendi gerçekliğimizi fark edeceğiz insan olarak.
Eyvallah.
Onunla kavga ederek veya onu olmadığı bir biçimde. Evet doğru.
Onlar, çünkü,
biz yenik düşeriz hocam.
Sünnetullah'tır, adetullah'tır. Evet. Kanunlar karşı gelme şansımız yoktur. Ama onları anladığımız zaman dünyayı daha da güzelleştirme imkanımız vardır.
Evet,
yaşanılır hale getirme imkanımız vardır.
Biraz da sünnetullah'la ilgili konuşalım hocam.
Sünnetullah sosyal kanunlar.
Hı hı.
Hatta şöyle diyebiliriz. Bize güzel bir şey var. toplumsal yasalardan biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Siz toplumsal huzuru korumak için göreceksiniz, onlara da dikkat edeceksiniz. Toplumdan fakirliği kaldıracaksınız. Aksi halde huzur kalkar. Evet. O sosyal bir yasadır. Ve bunu gördüğümüz zaman da biz bunu fakirliği nasıl kaldıracağız, toplumumuz nasıl huzurlu olacak, onun üzerinde duracağız.
Peki bu önleyeceğiz. Bu dördüncü maddenin bu şekilde olması, yani Kur'an'ı okurken bu gözle okuduğumuzda, o zaman Kur'an'daki bir takım insanlara ve bu anlamda verilmiş öğütleri doğru anladığımız zaman herhalde biz, değil mi, mutlu insanlar olacağız.
Yani zaten Kur'an'ın hedefi insanlara dünyada sıkıntı vermek değil. Onları mutluluğa götürmenin yollarını göstermektir. Ne diyor bak, Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma enzelna aleykel Kur'an litteşka. Allah size Kur'an'ı sıkıntı olsun diye göndermedi. Bak uyarıyor. Bu bize rahmettir. Yani onun için şey yapmak lazım, dikkat etmek lazım. Bir de beşinci bir ilke var. O da belki hepsini içine alacak. Aklı selim çerçevesinde. Çünkü akıl da Kur'an ayetleri gibi Allah'ın ayetleridir. Ayetidir. Biraz önce ifade etmiştim. Hidayeti amme demiştik. Onun için akılla, aklın ilkeleriyle, akılla Kur'an örtüşür. Eğer örtüşmüyorsa o insanın anlayışında bir sorun vardır. Algısını gözden geçirmesi lazım.
Algısını gözden geçirmesi lazım.
Anlayışını, bilgisini gözden geçirmesi lazım.
Çünkü şöyle, yani bunlarla karşılaşıyoruz hocam. Şüphesiz siz de çok sık karşılaşıyorsunuzdur. Yani aklım almıyor diyor böyle bir şey. Böyle şey olur mu diyor. İnsanlardan biz bunları çok duyarız. Özellikle
işte, ama hangi akıl? Biz evet. Aklı selim diyoruz.
İşte onu
hangi
biraz
akıl
hocam
diye soracaksınız. Çünkü insan aklı şartlanmaya açıktır.
Şartlanmaya.
Bakın, insan aklının önündeki en büyük handikap şartlanmadır.
Bu biraz ön yargıyla mı alakalı
yani,
hocam?
Yani şartlanma belki ön yargıyı da içine alan bir şey. Onun için bunlardan kurtulmanın tek yolunu, adresini Kur'an göstermiştir. Sorgulamadır. Yani her insan acaba ben doğru mu düşünüyorum, yanlış mı düşünüyorum ya da bunu nasıl şey yaparım, ortaya koyarım diye kendisini sürekli sorgulaması lazım.
Hocam Kur'an mı istiyor bizden sorgulamamızı?
Evet, kesinlikle Kur'an'ın emridir bu. Neden emridir?
O zaman ne kadar yanlış anlamışız.
Bakın,
bazı şeyleri.
Nereden emridir? Kur'an'da iki peygamber özellikle vurgulanır, üzerinde durulur. Bu iki peygamberin birisi Hazreti Musa, birisi Hazreti İbrahim'dir. Bu iki peygamberin ortak bir özelliği vardır. Sorgulayıcı olmalarıdır. Ve bize Cenab-ı Hak İbrahim gibi, Musa gibi olun diyor. Kur'an bunu söylüyor da bizim maalesef geleneğimiz, burada da yine bir şey kaybına uğradık. Yani geleneğimize göre insana akıl Müslüman olana kadar lazım, Müslüman olduktan sonra gerek yok gibi söyleminden ben bunu anlıyorum. Halbuki Müslüman olduktan sonra akıl daha çok lazım. Çünkü Kur'an'ın muhatabı akıldır.
Aklı selim. Peki Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim'de nasıl örnekler var hocam? Belki dinleyicilerimizle bunları da paylaşsak iyi olur. Çünkü ben Hazreti Musa için biliyorum, yani çok görmek istediğine dair bir şey var Allah'a. Değil mi?
Mesela,
çok acayip gelir bana
mesela,
her zaman.
Mesela Hazreti İbrahim'den başlayalım daha önce olduğu için.
Buyurun hocam.
Hazreti İbrahim diyor ki ya Rabbi, şu ölüden diri nasıl çıkartıyorsun, bir görmek istiyorum.
Allah'a diyor.
Bakın sorgulama
ayet
bu.
Ayet bunlar. Ha. Evet.
Cenab-ı Hak buyuruyor ki evelem tu'min ya İbrahim.
Oo. Yani
İbrahim, inanmıyor musun? İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı bela velakin liyetma inne kalbi. Ya Rabbi, inanıyorum ama şu kalbin mutmain olsun istiyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu insan tabiatı ile ilgili bir şey.
Evet.
İnsan bildiği şeylere gözleriyle, yani hisleriyle de ortak olduğu zaman imanı kat kat artar. Burada da bir insan tabiatını, insan psikolojisine Kur'an yer veriyor. İbrahim örneği üzerinden.
Ve Allah onun dileğini gerçekleştiriyor.
Evet. Evet.
Onu da anlatıyor Kur'an.
Onu da anlatıyor ve bize de diyor ki bu İbrahim yoldan çıktı demiyor. Bir İbrahim gibi olun diyor.
İbrahim gibi olun diyor bir de. Evet.
Onun için Kur'an'ın bütün insanlardan istediği sorgulayıcı olmalarıdır. Çünkü Cenab-ı Hak aklı o yaratmıştır, akla güvenmiştir. Kur'an'ı da insanın aklına göndermiştir. Akıl muhataptır. Musa Aleyhisselam'dan da örnek verelim. Siz de verdiniz zaten.
Buyurun hocam.
Mesela ya Rabbi seni görmek istiyorum.
Bunu bir insan söyleyebilir değil mi hocam?
Söyler insan.
İnsan.
Söyler de acaba daha sonra bir daha söyler mi Musa diye ona bakmak lazım.
Ama söyleyebilir olması. Ama söyleyebilir olması insanın,
insani bir şeydir. İnsanın, bunu yasaklama.
Evet, bu tabiatını insanın, Allah'ın bizzat Kur'an'da şahitli. Yani biz onu okuduktan sonra hayretler içerisinde kalıyoruz. Bunlar elçileri Allah'ın, peygamberler. Evet. Onlar söyleyebilmiş ve Allah onları muhatap olarak onlara cevaben, belki bize de az önce söylediğiniz gibi örnek olarak. Yani insan böyle bir varlık.
Şimdi hocam aslında onların söylemelerinden daha çok ben Kur'an'ın bize bunları bildirmesini önemsiyorum.
Evet.
Ya bu çok önemli bir şey. Önemli. Yani neden? Bizim de öyle olmamızı istiyor.
İstiyor.
Onun için bunu bizim sorgulamamız gerektiğini Cenab-ı Hak ifade ediyor, belirtiyor. Musa Aleyhisselam işte Kur'an'da da ifade ediliyor. O bir test etti. Bir daha da herhalde öyle bir talepte bulunmadı. Bulunmaz.
Evet. Ona verilen çünkü, cevap çünkü çok
muayene. Çünkü burada da evet. Şu var. Çünkü hiçbir varlığın Allah'ı görme imkanı yoktur. İnsan varlıklar Allah'ı ihate edecek tarzda dizayn edilmemişlerdir. Bazen ben merak da ediyorum. Mesela Allah'ı biz görebilseydik ne olurdu falan diye spekülasyon yapıyorum. Bakıyorum ki özgürlüğümüz kalmazdı. Düşünün. Şöyle bir düşünün. Özgürlüğümüz kalmazdı.
Evet.
Onun için Cenab-ı Hak şey. Yani insan çok güzel dizayn edilmiş bir varlık. Çok güzel düzenlenmiş bir varlık.
Yani kendi içimizde bir tutarlılık var. Biz merak ediyoruz ama merak etmemizin de sonucunda bize öğrettiği bilgi aslında yine bizim hayrımıza onu öyle olmayışı
evet,
biz, veya öyle oluşu.
Biz Allah'a Allah'ın yarattığı eserler yoluyla ulaşıyoruz.
Evet, bunu zaten kendisi bize ifade ediyor. Evet.
Eserden müessire gidiyoruz.
Evet. Peki hocam bu aklı selimle ilgili şartlanma konusunu açtık. Oradan sorgulamaya vardık. Aslında yani bir son cümle olarak çünkü programımızı toparlayacağız. Bu akılla kapatalım istiyorum ben. Ne dersiniz? Yani insanların aklını kullanması için önereceğiniz yine Kur'an çerçevesinde bir şeyler var mı? Çünkü bu çok önemli. Yani akıl sahibi varlık olarak insan... Kur'an'ın muhatabı insan ama niye bu kadar aklımızı kullanmamaya endeksliyiz?
Şimdi herkes bir kere kendisinin mükellef olduğu kanaatında olmalı. Sorumlu olduğu kanaatında olmalı. Bir de kim ne söylerse söylesin, kim ne söylerse söylesin bu akıl terazisinde onu tartmalıdır. Benim gözlemim o ki, akıl zaman zaman doğruyu ortaya koymakta yanılabilir. Ama ortaya konanların hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğu konusunda yanılmaz.
Yanılmaz.
Yanılmaz. Onu mutlaka tanır. Onun için ben herkese onu söylüyorum. Mutlaka kim ne söylerse söylesin, şu aklınızda akıl terazisine bir tartın. Göreceksiniz, sorununuz kalmayacak. Ve akıl bunu tanır. Cenab-ı Hak aklı böyle bir güçte yaratmıştır.
Böyle bir güçte yaratmış.
İnsana oğluna da verdiği en büyük nimettir. Onun altını çizmek lazım.
Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz bugünkü sohbet için. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Akbulut hocamızdı. Hocam çok teşekkürler. Ben dinleyicilerimize bu arada elektronik posta adresimizi de iletmek istiyorum. Bundan sonra merak ettikleri konuları, soruları, bizimle paylaşmak istedikleri bilgileri bu adres üzerinden paylaşabilirler. Hepsi küçük harflerle feray.ulak@trt.net.tr. Tekrar edeyim ben bu adresi. feray.ulak@trt.net.tr. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.